Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir Çınaraltı programında sizleri selamlamaktan dolayı mutluyuz. Bu hafta sizlere yakın tarihimizden bir transfer teklifinden, hatta birkaç transfer teklifinden bahsedeceğiz. Ancak bu transfer teklifi öyle sizin bildiğiniz transferlerden değil, yani futbolcu veya şarkıcı transferi değil, şehzade transferi, hükümdar transferi. Vaktiyle birkaç tane Osmanlı şehzadesine muhtelif ülkelerin hükümdarı, efendim kralı olma teklifi götürülmüştür yakın tarihimizde ve bunlar her birisi birer maceradır. Bugün sizlere bu yarı tatlı, yarı acı, trajikomik diyorlar, transfer tekliflerinden ve bunlarla ilgili, maceralarla ilgili birkaç söz nakletmek istiyoruz. Malum Osmanlı Hanedanı'ndan 36 tane padişah gelmiştir. Tarihçiler ihtilaf ediyorlar. İşte Yıldırım Bayezid'in iki oğlunu da padişah sayarlarsa 38'e çıkıyor ama umumiyetle tarihçilerin temayülü Osmanlı padişahlarının sayısını 36 ile da tespit etmek, 36 ile tahdit etmektir. Bir de Abdülmecit Efendi var. O sadece halife sıfatını almış, sultan sıfatını almamış. İşte bu Osmanlı ailesinin tahta çıkan padişah olanlarından başka 4 tane şehzadeye başka memleketlerden taç ve taht teklif edilmiştir. Bunlardan üçü bunu reddetmiş, biri kabul etmiş ama o da mücadeleyi kaybetmiş. Ayrıca bir tanesi ise zamanın padişahının tahttan indirilmesi ve onun yerine çıkarılması düşünülmüş. İşte bu enteresan maceralarını anlatacağımız Osmanlı şehzadeleri, Abdülkerim Efendi, Burhanettin Efendi, Osman Fuat Efendi, Mahmut Şevket Efendi ve Ali Vasıf Efendilerdir. Bugün hiçbiri hayatta değil bu 5 Osmanoğlu. Bunlar için vaktiyle birer hükümdar olma şansı doğmuştu ve tahta bir hayli yaklaşmışlardı. İşte bunlar acaba neden hakikat olmadı? Size sırayla anlatalım. Malum geçen yüzyıl monarşinin altın çağı idi. Dünyanın hemen hemen bütün ülkeleri monarşiyle idare ediliyordu, birkaç devlet hariç. Onlar için Amerika'da vardı ama Amerika'nın o zaman dünya siyasetinde bir kıymeti, harbiyesi bulunmuyordu. İngiltere süper güçtü 19. yüzyılda. Şimdi Amerika neyse o zaman İngiltere oydu. İngiltere'de, Rusya'da hepsinde hükümdarlık vardı. Fransa ise bazen cumhuriyet olmuştur, bazen imparatorluk, bazen krallık. Yakın zamana kadar böyle devam etti. 20. yüzyıldan itibaren hep cumhuriyetti. Şimdi bu devletlerinde her birinde hanedanlar var malum. İşte Avusturya'nın başında Habsburg hanedanı vardı. Almanya'nın başında Hohenzollern hanedanı vardı. Almanya daha önce yüzlerce devlete ayrılmıştı. 200-250 tane devletti bunlar. Bir kısmı krallık, bir kısmı düklük, bir kısmı markilik, bir kısmı baronluk, hepsi bir araya gelince efendim. Hatta bir kısmı site devletiydi. Hamburg, Lübeck, Bremen. Bunlar site devletleriydi. Bunların hepsi birleştiler. Prusya Krallığı'nın birleştirici şemsiyesi altında birer tek bir devlet oldu da ona Almanya dendi. Hepsi krallıktı. İşte bu Prusya Hanedanı Alman kralları oldu. Ama Bavyera kralları vardı mesela Wittelsbach Hanedanı'ndan. Saksonya kralları vardı efendim Wettin Hanedanı'ndan. Her biri bir hanedandı bunların. Fransa'da Bourbonlar. İspanya'da aynı hanedan hakim. İtalya'da Savoy kralları. Efendim İngiltere'de Hannover kralları. İsveç, Norveç, Danimarka'da Oldenburg Hanedanı. Rusya'da Romanovlar. Ve Balkanlar'da irili ufaklı devletler ki bunlar hep Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştı. Her birinin başına birer hükümdar. Şimdi belli başlı birkaç büyük aile vardı. İşte bu saydığımız Habsburglar, Oldenburglar, Hohenzollernler gibi. 19. yüzyılda özellikle Osmanlı Devleti'nin parçalanmasıyla Avrupa'da irili ufaklı krallıklar doğdu. Sırbistan Krallığı, Romanya Krallığı, Yunanistan Krallığı, Bulgaristan Krallığı. Bunların daha sonra mesela Fransa'dan Belçika Krallığı oldu. Bunlara acaba kimler hükümdarlık yapacak? Bunlar bir kısmı devletler tarafından, süper devletler tarafından ayrıldı. Bir kısmı istiklal mücadelesiyle ayrıldı. İşte Sırbistan başına kendi Sırp milliyeti taşıyan bir adamı, Kara Georgievich'i başa geçirdiler. Kara Georgievich'i başa geçirdiler. Yugoslav Kralı Hanedanı onlardandı. Kara Georgi'nin torunları, domuz çobanı. Ama istiklal Sırbistan İstiklal Harbi'nin kumandanıydı, başkanıydı, lideriydi. İşte bu irili ufaklı Osmanlı'dan ayrılma devletlerin başına Avrupa devletleri her birisi dengeleri gözeterek bir başka hanedandan prens getirtip oturttular. Mesela Yunan Krallığı'nın başına tuttular Danimarka Kralı'nın oğlu Otto'yu getirdi oturttular. Oldenburg Hanedanı'ndan. Danimarka nere? Efendim Yunanistan nere? Şimdiki Yunan ailesi, Yunan krallık ailesi işte bu Danimarka prensinin soyundan geliyor. Danimarka asıllı. Bugünkü kraliçe Elizabeth'in kocası da bir Yunan prensidir ama aslında Danimarka asıllıdır. Aslına bakarsanız Danimarkalı da değil. O da Alman asıllı. Holstein, Schleswig-Holstein'dan gelme bir hanedan. Bulgaristan krallığı kurulduğu zaman sevgili dinleyiciler tuttular Sakson Coburg Gotha ailesinden yani Saksonya kral ailesinden bir prensi getirttiler. Efendim Battenberg prensi getirdiler şeyin başına. Bulgaristan'ın başına. Bulgar kralı oldu. Şimdi yakın zamana kadar ki Bulgar kralları o soydandı. Belçika kralları da aynı soydandı. Yani Belçika kralları ile bunlar akrabaydı. Portekiz'e de bunlar kral oldular ama onlar varis olarak oldular. Yani süper devletlerin telkinleriyle değil varis olarak oldular. Demek ki Portekiz, Belçika ve Bulgar kral aileleri amca çocuklarıydı. Nereden nereye? Kraliçe Victoria'nın kocası da onlardandı. Yani Yunan İngiliz ailesinin dedesi de onlardandı. Efendim gelelim Romanya'ya. Romanya kurulduğu zaman Roman ya da tabii Eflak Boğdan Voyvodaları vardı. Voyvodaların esamesi kalmamıştı. Sonra orayı Fenerli Rum beyler idare etti. Onlar da tabii ortadan kalkınca Romanya'ya kim kral olsun tuttular. Hohenzollern yani Alman krallık ailesinden bir prensi getirttiler. Romanya'ya kral yaptılar. İşte sevgili dinleyiciler böyle irili ufaklı devletlerin başında krallar vardı. Yani bu şehzadelere, prenslere transfer teklifi yeni değil. Avrupalıların çoktan beri yaptığı işler. Hani nasıl Orta Doğu'da cetveli koymuşlar, Suriye, Irak, Ürdün, İsrail, Lübnan diye böyle bölmüşler. Aynı o şekilde Balkan krallarında kendi dengelerine göre dağıtmışlar. Kim kime hükmedecek? O prens vasıtasıyla hükmederdi. Onun için bu bizim anlatacağımız Osmanlı şehzadelerine transfer teklifi de bunlardan pek farklı değil ama maksat olarak, gaye olarak biraz daha farklı tabii. Onların içinde biraz daha ulvi, biraz daha milliyetçi, efendim hamasi sebepler de var. Evet, bu bahsedeceğimiz transfer tekliflerinden birincisi Abdülkerim Efendi ile ilgili. Abdülkerim Efendi, Şehzade Abdülkerim Efendi, Sultan II. Abdülhamit'in en büyük oğlu Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin oğludur. Yani Sultan Abdülhamit'in torunu oluyor. 1906 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş, Yıldız Sarayı'nda. Annesi Nilüfer Hanım. Sultan Abdülhamit'in en büyük oğluydu Şehzade Selim Efendi. Ve Şehzade Selim Efendi'nin tabii en büyük evlat olması itibariyle ayrı bir hayatı vardı. Sarayda kalmaz, ayrı evi vardı, ayrı bir hayatı vardı. Sessiz sedasız yaşadı Şehzade Selim Efendi. Fazla bir şeye karışmadı. Ve Osmanlı Hanedanı Türkiye'den çıkarılınca oğlu Abdülkerim Efendi ve kızı Nemika Sultan'la beraber Lübnan'a gitti. İki çocuğu vardı. Beyrut'un sayfiyesi var, Cunye. Oraya yerleşti. Hakikaten Orta Doğu'nun en güzel yerlerinden birisidir Cunye. Abdülkerim Efendi bu sıralarda 18 yaşındaydı. Ve Cunye'de bir Maruni kızına, bir Hristiyan Arap kızına aşık oldu. Ancak Arapların Sultan Selim diye andıkları babası böyle bir izdivaca razı olmadı. Şehzade Selim Efendi yapı itibariyle iri yarı, baba yiğit bir adamdı ve yüzü oldukça Sultan Yavuz Sultan Selim'e benzerdi, ismiyle müsemma. Ama Abdülkerim Efendi sevgilisinden vazgeçmedi. Babasının arzusu hilafına onunla evlendi, Cünye'yi terk ederek Şam'a gitti. Eşi kısa bir süre sonra kendi arzusuyla Müslüman oldu ve nimet adını aldı. İyi bir Müslüman oldu. Bu Abdülkerim Efendi'nin bahsettiğimiz nimet hanımda iki oğlu dünyaya geldi. Harun ve Dündar Efendiler. Bunlar hayattadır. Harun Efendi Türkiye'de, Dündar Efendi Şam'da yaşamaktadır. İşte babasının sakin ve mütevekkil yaratılışının aksine Abdülkerim Efendi kabına sığmayan bir mizaçtaydı. Bir şehzade olduğunu unutamıyordu. Bir gün bu şehzadelik hissiyatına uygun bir fırsat birdenbire zuhur etti. Japonya, Uzak Doğu'da hızla nüfus artan bir ülkeydi. Ve bu nüfus artmasına karşı Asya'ya geçmeyi düşündü. İlerideki hayat sahası olarak Orta Asya'yı seçti. Ve galip devletler arasında olduğu Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu doğan ortamdan yararlanmak, faydalanmak istedi. Bunun için de Doğu Türkistan'da, Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan'da kendi nüfuzuna tabi bir devlet kurmayı düşündü. Böylece Çin'i de zayıflatmış olacaktı. Fakat öte yandan Bolşevik ihtilali ile çok derinden sarsılan, zayıf düşen Rusya'da her şeye rağmen aynı emele gidiyordu. Ve Çarlık devrinin bu husustaki politikasına sadık kalıyordu. Bu bakımdan Doğu Türkistan'ı Çin'den ayırıp o da burada kendine tabi bir devlet kurmak istiyordu. Rus hududu çünkü. Her iki taraf ise böyle bir devletin efendim kendilerinin adamı olmayı kabul edecek bir Türk şehzadesinin başına geçmesini istiyordu. Bu konudaki başarıları için bunu mutlaka gerekli görüyorlardı. Bu yüzden ikisi birden şöhreti Türk İslam dünyasında çok yaygın olan Sultan Abdülhamit'in torunu ve böyle bir maceraya atılmaya da hazır bulunan Şehzade Abdülkerim Efendi'ye Türkistan İmparatorluğu taç ve tahtını teklif ettiler. Abdülkerim Efendi ecdadının tahtında 600 yıl oturmuş olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanla yıpranıp çökmesinde büyük rol oynayan Rusların müracaatının üzerinde durmadı ama Japonların tekliflerini kabul etti. Bunun üzerine Japonya'ya gitti ve ilgililerle görüştü, Hindistan yoluyla Doğu Türkistan'a hareket etti. Orada aydınlar ve halk arasında çeşitli cereyanlar vardı. Ancak bununla beraber Abdülkerim Efendi onları bir gaye, bir maksat, Doğu Türkistan'ın istiklali gayesi etrafında birleştirmeye muvaffak oldu. Ancak teşkilatını tam manasıyla kurup Japonya'nın yardımıyla teçhizatı temin edilmiş muntazam bir ordu meydana getiremeden Çin'in askeri saldırısına uğradı. Çin bu, tükenmez insan gücünden kaynaklanıyor. Kısa bir mukavemetten ve daha çok sembolik bir mukavemetten sonra Çinliler tarafından süratle bertaraf edilen bir mukavemetten sonra hayatını tehlikede gördüğü için yurdu terk ederek Japonya'da dönmek istemediği için Amerika'ya sığındı. İşte bundan sonra korkunç bir maddi sıkıntı ve imkansızlıklarla boğuşmaya başladı sevgili dinleyiciler. Sonunda da bu mücadeleden mağlup çıktı. 1935 yılında New York'ta oturduğu ve borcunu ödeyemediği Bristol Oteli'nde intihar etmiş şekilde bulundu. Henüz 29 yaşındaydı. kabri bu şehrin mezarlığındadır. Ancak öyle bir rivayet vardır ki Abdülkerim Efendi aslında intihar etmemiş, Rus ajanları tarafından öldürülmüş ve bu hadiseye bir intihar süsü verilmiş. Evet, gerçek hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Değerli dinleyiciler, bugün bahsedeceğimiz ikinci transfer teklifi Şehzade Burhanettin Efendi ile alakalı. Ve önceki gibi hazin değil, Abdülkerim Efendi'nin macerası gibi hazin değil. Burhanettin Efendi de Sultan II. Abdülhamit'in oğludur. 1885 yılında Yıldız Sarayı'nda dünyaya gelmiştir. Yani Abdülkerim Efendi'nin amcasıdır. Sultan II. Abdülhamit Burhanettin Efendi'yi çok severdi. Kaynaklarda böyle geçiyor. Bunun sebebi Burhanettin Efendi'nin son derece zeki ve kabiliyetli olduğuydu. İyi yetiştirilmiş, batılı bir prensten farkı yoktu. Çok da yakışıklı bir şehzadeydi. Hünkar Burhanettin Efendi'ye olan sevgisini fiilen de belli ederdi. Mesela cuma selamlığı merasimleri var. Padişahlar her cuma malum bir camiye cuma namazı kılmaya giderdi. Bu cuma namazına gidiş bir merasim idi. Herkes padişahı bu vesileyle görür. Dilekçesi bir isteği olanlar padişaha bu cuma selamlığında arz ederdi. Yani cuma selamlığı o zamanki Osmanlı hayatının renkli merasimlerinden birisiydi. İşte bu cuma selamlığı merasimlerinde diğer oğulları, padişahın diğer oğulları, şehzadeler saltanat arabasını ata binmiş olarak takip ederlerdi. Halbuki Burhanettin Efendi'yi babası Sultan II. Abdülhamit yanına arabaya bizzat alırdı. Yine ona verilen birçok müsaadeler, hürriyetler diğer kardeşlere verilmemişti. Bu da hünkârın Burhanettin Efendi'ye ne kadar sevgi ve itimat beslediğini göstermektedir. Tabii bu sefer padişahın bu tavrı bilhassa Batı memleketlerinde ve yurt dışındaki efendim Jön Türk neşriyatında padişahın Osmanlı hanedan veraset usulünü bozup bu oğlunu veliaht ilan edeceği rivayetlerinin doğmasına sebep oldu. O zamana kadar Osmanlı hanedanında tahta geçme usulü, veraset usulü nasıldı? Ailenin en yaşlı erkek üyesi padişah olurdu. En yaşlı olan kimse o. Bu amca olabilir, amca oğlu olabilir, kardeş olabilir, evlat olabilir. Sultan Abdülhamit zamanında da kardeşi veliahtıydı. Nitekim o vefat ettik, tahttan indirdikten sonra kardeşi Sultan Reşat tahta çıktı. İşte Sultan Abdülhamit'in bu tavrı böyle bir imaj uyanmasına sebebiyet vermiş. Halbuki bunun pek aslı olduğu söylenemez. Sultan II. Abdülhamit hanedan geleneklerine kuvvetle bağlıydı. Arada üçü kendi oğlu olan 14 tane şehzadeyi atlayıp da 4. oğlunu veliaht ilan etmesine imkan yoktu. Yine mesela bunun gibi iddiaçılar Sultan II. Abdülhamit'i hallettikten sonra yerine büyük oğlu Selim Efendi'yi tahta çıkarmak istemişler diye bir rivayet var. Bu da asılsız. Selim Efendi'yi tahta çıkarmak istemediler. Çünkü İttihat ve Terakki mensupları da evet belki idariye, parlamenter rejime taraftarlardı ama onlar da hanedan geleneklerine bağlıydılar, sadık idiler ne kadar olsa. Ve bir kere veliahtlık makamında bir değişiklik düşünülmüş. Yusuf İzzettin Efendi vefat edince Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi Sultan Reşat zamanında veliaht idi. Vefat edince yerine veliaht olarak Sultan Abdülmecid'in oğlu ve Sultan Abdülhamid'in kardeşi Vahidettin Efendi, Mehmet Vahidettin Efendi veliahtlığa yükselmiş. Halbuki Vahidettin Efendi İttihat ve Terakki'ye muhalifti. Dolayısıyla iddiaçılar onu sevmezlerdi. İşte onun yerine onu veliahtlıktan düşürüp daha sonra halife ilan edilecek olan Abdülmecid Efendi'yi getirmeyi düşünmüşler. Bunun üzerine Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Talat Bey, o zamanki adıyla Talat Bey, sonra Paşa oldu. Bir gün onu ziyaret etmiş Şehzade Abdülmecid Efendi'yi. Demiş ki, veliahtlığı kabul ederseniz siz demiş veliaht olursunuz ve Sultan Mehmet Reşat yaşlı zaten vefat ettikten sonra tahta çıkarsınız. Abdülmecid Efendi, ben demiş hanedanın yüzyıllardır devam eden bir geleneğini bozamam demiş. Sıramı beklerim. Allah nasip etmişse, takdir ilahi müsaade ederse ben de padişah olurum. Yoksa böyle bir komploya katılmam diye iddiaçıları refüze etmiş. Evet, Sultan II. Abdülhamit oğlu Burhanettin Efendi'yi çok seviyordu. Ancak bazıları babasına karşı onun aynı hisleri beslediğini pek söylemiyorlar. Hatta beslemediğini iddia ediyorlar. Mesela Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilip de Selanik'e sürgün edildiği zaman onunla birlikte gidenler arasında yer almadı ve İstanbul'da kalmayı tercih etti. Yalnız şimdi buna şöyle bir cevap verilebilir ki Sultan Abdülhamit Selanik'e sürgüne gönderilirken zaten yanında kimsenin gitmesine müsaade edilmedi. Hanımlarından iki tanesi ve kızlarından da küçük olanları yanında götürebildi. Onun dışındakilerin zaten götürmeye müsaade etmediler. Burhanettin Efendi gitmek istese de zaten gidemezdi. Bir de diyorlar ki işte İstanbul'da kalmış, evvelce onlar tarafından hırpalandığı halde iddiaçılarla kısa zamanda sıkı fıkı dost olmuştur diyorlar. Ne yapsın adam, yeni iktidar iddiaçıların elinde. Onlarla dost olmazsa efendim her bakımdan zarara uğrayacak. Müdara yapmış. Ancak tabii bunlardan da büyük bir zarar gördü Burhanettin Efendi. Anlaşamadığı hanımı, Melek Hanım'ı boşadı. Bu Melek Hanım daha sonra meşhur iddiaçıların Maliye Nazırı Cavit Bey vardı. Bu Cavit Bey'le evlendi. Bu Melek Hanım'dan, ki çok güzel bir kadındı, meşhur yazar, şair, Şiar Yalçın dünyaya geldi. Evet, şimdi gelelim Burhanettin Efendi'nin transfer teklifine. Malum Arnavutluk Osmanlı vilayetlerinden birisiydi. Ta Fatih zamanında fethedilmiş ve bu zamana kadar bir Osmanlı vilayeti olarak hayatiyetini devam ettirmişti. Ancak tabi Avrupa devletlerinin tazikleri ve içte cahil cühelanın efendim bu taziklere, bu tahriklere kapılması neticesinde Arnavutluk'ta bir isyan çıktı. Bu isyan neticesinde 1913 yılında Balkan Harbi esnasında Bulgaristan, Arnavutluk istiklalini ilan etti. Müstakil bir devlet oldu. Malum Arnavutların bir kısmı, bugünkü Arnavutluk'ta bir kısmı da Kosova'da yaşamaktadır. Kosova'dakiler Sırbistan vilayetine bağlıydı ve onlar bu istiklale katılamadılar. Ama 1913 yılında ilk Müslüman devlettir, Osmanlılardan bağımsızlığını ilan eden ilk Müslüman devlettir Arnavutluk. İşte bu Arnavutluk Burhanettin Efendi'ye, Şehzade Burhanettin Efendi'ye taç ve taht teklifinde bulundu. Burhanettin Efendi düşündü, dedi ki ben 3 kıtada memleketlere hükmetmiş efendim bir padişahın oğluyum. Tutup da bu küçücük krallığı, hem de Osmanlı Devleti'nden ayrılmış bir krallığı Osmanlı Şehzadeliğine tercih etmem demiş. Eski Dıraç mebusu olan ve bu sırada Arnavutluk'ta birinci derecede söz sahibi Esat Paşa vardı. Esat Toptani, Arnavut milliyetçisi. Bu teklifi o yapmıştı. Bu teklife cevap vermeyi bile lüzumlu görmedi sevgili dinleyiciler. Ancak bu arada ilginç bir olay oldu. Bu durumdan başkası faydalandı. Bir sirkte palyaçoluk yapan Otto Witte adında bir Alman, Osmanlı şehzadesi kılığında Tiran'a geldi, Arnavutluk tahtına oturdu. Tabi haber gazetelerde yayılınca Şehzade Burhanettin Efendi durumu tekzip etti. Ve Esat Paşa'ya çektiği bir telgrafla kendisinin bu sırada İstanbul'da bulunduğunu ve Arnavutluk tahtını tek kabul etmediğini bildirdi. Tabi bunun üzerine palyaço tevkif edildi. Efendim hapse atıldı. Ancak bir kolayını bulup yardımcısıyla beraber hapishaneden ve Arnavutluk'tan kaçıp eski hayatına döndü. Evet. Osmanlı hanedanı mensuplarını pek yakından tanıyanlardan Şerif Paşazade Salih Kurhan vardı. O Salih Kurhan da Irak Devleti kurulduğunda bunun da başkanlığının Melik ünvanıyla, Araplar krala Melik derler, bu Burhanettin Efendi'ye teklif olunduğunu ve onun bunu kabul etmediğini söylüyor. Demek ki Burhanettin Efendi'nin meziyetlerini başkaları da takdir etmişler. Burhanettin Efendi sonra ne oldu? Burhanettin Efendi 1. Dünya Savaşı sırasında iddiaçılarla bozuştu. İsviçre'ye gitti ve bir daha geri dönmedi. Böylece Osmanlı Hanedanı'nın mensupları Türkiye'den çıkarıldığı sırada zaten bu şehzade yurt dışındaydı. Daha sonra Amerika'ya gitti. Amerikalı bir hanımla evlendi ve 1949 yılında New York'un en kibar semti olan 5. caddedeki, 5. Avenue'deki kendi malı olan lüks apartman dairesinde kalp krizinden vefat etti. Cenazesi Şam'a nakledildi ve burada Sultan Selim cami avlusunda toprağa verildi. Burada Osmanlı Hanedanı mensupları var. Bu arada Sultan Vahidettin de burada Sultan Selim Camii avlusundadır. Bu Burhanettin Efendi'nin iki oğlu var sevgili dinleyiciler. Necip Ertuğrul ve Osman Ertuğrul Efendi. Bunlardan Osman Ertuğrul Efendi şu anda hanedan reisidir. 80'i geçmiş 90'a yakın ömrüyle ve cildiye doktorudur. Amerika'da yaşamaktadır. Eski Afgan hükümdarı Zahir Şah'ın kızıyla evlidir. Yakın zamanda gazetelerde, televizyonlarda kendisiyle ilgili bir takım mülakatları, röportajları takip etmiştik. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyoruz ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.